Ayrım 27, Cebelavi Sokağının Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 263. Günün sonunda ayağa kalktı, gerindi ve esnedi. Ahenkli bir ıslık çalmaya başlayıp değneğini salladı. Koyunlar meleyerek bir araya geldiler, sürü halinde kasabaya doğru yöneldiler. Kasım acıkmıştı. Gün boyunca küçük bir balıkla küçük bir somun ekmek dışında hiçbir şey yememişti. Ama amcasının evinde onu güzel bir akşam yemeği bekliyordu. Adımlarını sıklaştırdı. Uzaktan konağı ve yüksek duvarlarını, kepenkleri kapalı pencerelerini, ağaçların tepelerini gördü. Peki bahçe neye benziyordu? Şairlerin övdüğü, etemin özlemini çekerek öldüğü bahçe. Sokağa yaklaştıkça kulağına burasının karmaşık gürültüsü gelmeye başladı. Karanlık çökerken büyük duvarın yanından geçerek sokağa girdi. Birbirlerine çamur fırlatarak oynayan çocuk topluluklarının arasından geçti. Kulakları seyyar satıcıların haykırışlarıyla, kadınların dedikodusuyla, işsizlerin alaycı ya da ağza alınmaz laflarıyla, delilerin çığlıklarıyla, vekil harcın arabasındaki zillerin sesiyle, burnu da balla karışık tütünün güçlü kokusuyla, çürümüş çöplerle ve sarımsak ile kişniş sosunun harika aromasıyla doldu. Koyunları evlerine bırakmak için Cebel'deki binalara gitti, sonra aynısını El Rıfat Mahallesi'nde yaptı. En sonunda tek bir koyunu kalmıştı, o da Çöl Sıçanları Mahallesi'nde mülke sahip tek kadın olan Kamer Hanım'ın koyunuydu. Kadın orta boy bir avlusu olan iki katlı bir evde oturuyordu. Avlunun ortasında bir palmiye, bir köşesinde de bir guava ağacı vardı. Kasım Nama'yı önüne katarak avluya girdi. Kıvır kıvır saçları ağarmış olan köle Sakine'ye rastladı. Ona selam verdi. Sakine de gülümseyerek onu selamladı. ''Nama nasıl?'' diye sordu çınlayan sesiyle. Kasım ona koyunu ne kadar çok sevdiğini söyledi. Onu Sakine ile bırakıp uzaklaşmaya başlarken evin hanımı sokaktan avluya girdi. Kadın pelerine sarılı dolgun vücuduyla karşısında durdu. Yüzünün alt tarafını kapatan siyah peçenin üzerinden kara gözleriyle ona şefkatle baktı. Kasım yana çekilerek bakışlarını kaçırdı. Ama kadın zarif bir cana yakınlıkla onunla konuştu. ''İyi akşamlar.'' ''İyi akşamlar hanımım.'' Kadın adımlarını yavaşlatarak önce Naama'ya sonra da ona dikkatle baktı. ''Sayende Naama her gün biraz daha şişmanlıyor.'' ''Allah'ım ve sizin sayenizde.'' dedi Kasım. Kadının nazik sözlerinden çok şefkatli bakış onu duygulandırmıştı. ''Ona biraz yemek ver.'' dedi Kamer Hanım Sakine'ye dönerek. Kasım minnettarlığını ifade etmek için ellerini başına kaldırdı. ''Çok naziksiniz hanımım.'' Onunla vedalaşıp oradan ayrılırken bir bakışla daha ödüllendirildi. Kaderinin onunla karşılaşmasına izin verdiği her defasında olduğu gibi kadının sıcaklığı ve cana yakınlığı Kasım'ı duygulandırmıştı. Hayatında hiç tatmadığı türden bir cana yakınlıktı. Anne sevgisi denen ve ne olduğunu bilmediği duyguya benzediğini biliyordu bir tek. Eğer annesi yaşamış olsaydı 40 yaşlarındaki bu kadınla aynı yaşlarda olurdu. Gücüyle ve şiddetiyle bu kadar gurur duyan sokağında bu şefkat ne kadar tuhaf bir şeydi. Kadının çekingen güzelliği de bunun Kasım'ın ruhunda uyandırdığı büyük mutluluk daha da harikaydı. Çölde yaşadığı ve şiddetli arzular ve kısacık hüzünlü tatminler sunan tutkulu maceralara hiç benzemiyordu. Değneği omzunda aceleyle amcasının evine yöneldi. O kadar heyecanlanmıştı ki gözü bir şey görmüyordu. Eve ulaştığında amcasının ailesine avluya bakan balkonda kendisini bekler buldu. Diğerleriyle beraber üzerinde falafel, pırasa ve kavundan oluşan akşam yemeğinin bulunduğu alçak masanın etrafına oturdu. 16 yaşına gelmiş olan Hasan o kadar uzun boylu ve güçlüydü ki Zekeriya bir gün onun çöl sıçanlarının koruyucusu olacağını hayal ediyordu. Akşam yemeği bitince yengesi masayı topladı. Zekeriya dışarı çıktı. İki arkadaş balkonda kaldı. Derken avludan bir ses duyuldu. ''Kasım!'' İkisi de yerlerinden kalktı. Kasım ''Geliyoruz Sadık'' diye cevap verdi. Sadık onları mutluluktan ışıldayan bir yüzle karşıladı. Kasım'la aşağı yukarı aynı yaşta ve boydaydı ama daha zayıftı. Çöl Sıçanları Mahallesi'nin Cemaliye'ye yakın ilk dükkanında bakırcı kalfası olarak çalışıyordu. Üç arkadaş dingil kahvehanesine yöneldiler. Oraya girerlerken ön tarafta bir bank üzerinde bağdaş kurup oturmuş olan Şair Taza onları gördü. Savaris girişe yakın dingilin yanında oturuyordu. Gençler de çete liderinin yanına gittiler. Kasım ile Hasan onunla akraba olmaktan gurur duymalarına rağmen alçak gönüllülükle onu selamladılar. Bir banka oturdular. Bir çocuk hemen gelip her zamanki siparişlerini aldı. Kasım nargileyi ve naneli çayı seviyordu. Savaris kibirle Kasım'a baktı. ''Neyin var senin? Bir kız gibi giyinip süslenmişsin.'' diye kaba kaba sordu. Kasım'ın yüzü kızardı. ''Temiz ve titiz olmanın kötü bir yanı yok efendim.'' dedi özür dilercesine. ''Senin yaşında olunca saçma oluyor.'' diye onunla alay etti Savaris. Kahvehaneye sessizlik çöktü. Sanki müşteriler de çatal ve bıçaklar da duvarlar da çete liderini dinliyorlardı. Sadık arkadaşına şefkatle baktı. Onun ne kadar incinmiş olduğunu biliyordu. Hasan da ne kadar kızgın olduğunu çete liderini görmemesi için yüzünü zencefil şerbeti bardağının arkasına sakladı. Taza rebabı eline aldı. Vekil Harç Rıfat, çete lideri Lahita ve mahallenin koruyucusu Savaris'e selamladıktan sonra tellerini tıngırdatıp şarkı söylemeye başladı. Ethem ayak sesleri duyduğunu sandı. Algılanması ve tanımlanması zor olan güçlü tatlı bir koku gibi sisli anıları canlandıran yavaş ağır ayak sesleri. Yüzünü barakanın girişine çevirdi, kapının açıldığını gördü. Derken büyük bir karaltı kapıyı kapladı. Ethem şaşkınlıkla sıçradı, karanlığa baktı. Umudu ve korkuyu bir arada hissetti. Sonra ağzından derin bir inilti kaçırdı. Baba diye mırıldandı. O yaşlı sesi duyar gibi oldu. İyi akşamlar Ethem. Gözleri yaşla doldu, kalkmaya çalıştı ama başaramadı. 20 yıldır hissetmediği türden bir sevinç, bir mutluluk hissetti. 67. Bölüm. Kasım bekle dedi köle sakine, sana bir şey vereceğim. Köle içeri girerken Kasım koyunun palmiyeye bağlı olduğu yerde kalbi hızlı hızlı atarak onu bekledi. Kendi kendine kölenin sesinde duyduğu şefkatin evin hanımının yüreğindeki asil duygulardan kaynaklanıyor olması gerektiğini söyledi. Kadının kendisine baktığını görmeyi, gün boyu çölde yanan vücuduna tatlı bir serinlik verecek sesini duymayı arzuluyordu. Sakine elinde bir paketle evden çıktı. Paketi Kasım'a verdi. Bir çörek, afiyetle ye. Kasım paketi aldı. Lütfen benim namıma evin cömert hanımına teşekkür et dedi. O zaman pencerenin ardından kadının tatlı sesi duyuldu. Bana değil, Allah'a şükret dostum. Kasım minnettarlığını belirtmek için elini salladı. Ona bakmadan oradan ayrıldı. Kadının dostum deyişini içinden sarhoşluk benzeri bir sevinçle tekrarlayıp duruyordu. Çoban bu sözleri daha önce hiç duymamıştı. Bu sözleri kim söylemişti? Bu sefil mahalledeki tek saygın hanımefendi. Karanlığın bastığı sokağa sevgi dolu bir bakış fırlattı. Kendi kendine sokağımız sefil olabilir ama yorgun yüreklere mutluluk verecek birkaç şey var hala burada dedi. Derken param, param çalındı diye bir aykırış onu rüyalarından uyandırdı. Beyaz cellabiyeli sarıklı bir adamın mahallenin başından gelip sokağın diğer ucuna doğru koştuğunu gördü. Sokakta bulunan herkes bağıran adama döndü. Çocuklar ona doğru koştu. Kapı eşiklerinde oturan satıcılar ve halk onu görebilmek için kafalarını uzattılar. Pencerelerde ve yerde bodrum kapaklarında başlar göründü. Kahvehane müşterileri dışarı çıkıp adamın etrafına aldılar. Kasım yakınlarda duran ve cellabiyesinin yakasından içeri bir sopa sokarak sırtını kaşıyan bir adam gördü. İfadesiz gözlerle olanları izliyordu. ''Bu adam kim?'' diye sordu ona Kasım. ''Vekil Harcın evinde çalışmış olan bir döşemeci.'' Çöl sıçanlarının çete lideri Savaris, Rıfat'ın çete lideri Hagak ve Cebel'in çete lideri Galta adama yaklaşarak herkese geri çekilmelerini emretti. Herkes hemen birkaç adım geriledi. ''Nasar değdi ona?'' dedi bir kadın Rıfat mahallesindeki bir binanın penceresinden. ''Evet'' dedi başka bir kadın Cebel mahallesindeki komşu bir binanın penceresinden. ''Vekil Harcın evindeki döşemecilik işinden alacağı parayı herkes kıskanıyordu. Allah bizi nazardan saklasın. Bir kapının önünde bir çocuğun saçından bit ayıklayan üçüncü bir kadın, aman Allah'ım, Vekil Arcın evinden ayrılırken gülüyordu. Birazdan bağırıp ağlayacağını bilmiyordu, kahrolasıca para dedi. Bütün param çalındı diye ağzı çıktığı kadar bağırdı adam. Bütün bir haftanın ücretiydi. Daha da fazlası evim için, dükkan için, çocuklarım için paraydı. 20 küsur dirhemdi, kahrolasıca alçaklar. Yeter, herkes sussun dedi Cebel'in çete lideri Galta. Kesin sesiniz hayvanlar. Burada söz konusu olan bu sokağın şöhreti. Sonuçta bütün suç çete liderlerine atılacak. Allah için dedi Rıfat'ın çete lideri Agak. Suç hiç kimsenin üzerine atılmayacak. Ama parasını bizim sokakta kaybettiği ne malum. Yemin ederim ki karımı boşarım diye boğuk bir sesle bağırdı adam. Sokağınızda soyuldum. Parayı Vekil Harç Hazretleri'nin bekçisinden aldım. Sokağın diğer ucunda göğüs cebime baktığımda param gitmişti. Sesler yükselip birbirine karıştı. Hakak kesin sesinizi aptal hayvanlar. Bana bak, paranın kaybolduğunu nerede fark ettin? Adam çöl sıçanları bölgesinin sonuna işaret etti. Bakırcının dükkanının önünde ama orada kimse bana yaklaşmadı. O halde bizim bölgemize girmeden önce soyulmuş dedi Savaris. O geçerken ben kahvehanedeydim dedi Hagak. Mahallemizde kimsenin ona yaklaştığını görmedim. Cebel'de hırsız yoktur dedi Galta öfkeyle. Biz bu sokağın en soylu insanlarıyız. Bu kadar yeter Galta dedi Hagak ters ters. Ayrıca bu sokağın en soylu halkı konusunda da yanlışım var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Beni kışkırtma diye gümbür dedi Hagak. Bu köylü inançlarını Allah kahretsin. Aşağılık köylü saçmalıklarına binlerce lanet olsun diye bağırdı Galta bir o kadar öfkeyle. Ama lütfen, benim param sokağınızda kayboldu diye ağladı döşemeci. Eminim hepiniz soylu insanlarsınızdır. Ama benim param ne olacak? Bana ne olacak zavallı Fangariye? Bir arama başlatmalıyız dedi Hagak sarça. Herkesin ceplerini, kadın erkek çocuk herkesi, köce bucak her yere arayacağız. Haydi arayın bakalım dedi Galta dudak bükerek. Suçluyu bulacaksınız ama bizden birisi olmayacak. Bu adam Vekil Harcın evinden ayrılmış. İlk olarak Cebel mahallesinden geçmiş dedi Hagak. Bu durumda aramaya Cebel'den başlayalım. Galta bir kahkaha attı. Ben hayatta olduğum sürece olmaz. Kim olduğunu hatırla Hagak, benim de kim olduğumu unutma. Bak Galta, benim vücudumdaki bıçak yaraları senin vücudundaki kıllardan fazla. Benim vücudumda zaten kıllara yer kalmadı. İçimdeki şeytanı uyandırma. Dünyanın tüm şeytanlarıyla mücadele etmeye hazırım. Benim param ne olacak diye aykırdı Fangari. Bu olanlar sizin için de kötü değil mi? İnsanlar sizin sokağınızda soyulduğumu söyleyecekler. Bunu duyunca öfkelenen bir kadın, dikkat et seni çirkin yaratık, bizim şöhretimizi mahvedeceksin diye bağırdı. Birileri de parası neden çöl sıçanlarının bölgesinde çalınmış olmasın ki, onların çoğu ya hırsız ya da dilenci dedi. Bizim hırsızlarımız kendi sokağımızda hırsızlık yapmaz diye ilan etti Savaris. Biz bunu nereden bilelim? Bu kadar küstahlık yeter dedi Savaris, gözleri öfkeden kanlanarak. Arama sonucunda ya hırsız bulunacak ya da bu sokağın sonu olacak. Çöl sıcanlarıyla başlayın diyen sesler duyuldu. Sıradan bir arabanın ötesine geçen olursa yüzünü sopamla dağıtırım diye bağırdı Savaris. Sopasını kaldırdı, adamları çevresine toplandı. Hagak da kendi sopasını kaldırdı. Galta da kendi alanına çekildi ve aynısını yaptı. Döşemeci ağlayarak bir eşiğe doğru çekildi. Neredeyse gece olmuştu. Herkes kanlı bir mücadelenin başlamasını bekliyordu ki Kasım sokağın ortasına gelip yüksek sesle konuştu. Bekleyin, kayıp parayı bulmak için kan dökmeye gerek yok. Cemaliye'de, Eldarasa'da ve Atuf'ta Vekil Harcın ve sokağın bütün koruyucularına rağmen Cebel Avi sokağına gidenler soyulur diyecekler. Çoban ne istiyor diye sordu Cebel mahallesinden bir adam. Parayı herhangi bir mücadele olmadan geri alıp sahibine vermek için bir çözüm önerim var dedi Kasım azametli bir tavırla. Çok minnettar kalırım dedi döşemeci Kasım'ın yanına koşarak. Hırsızı ortaya çıkarmadan paranın sahibine dönmesi sağlanacak dedi Kasım kalabalığa. Sessizlik çöktü. Bütün gözlerin büyük bir dikkatle odaklandığı Kasım konuşmaya devam etti. Karanlık çökene kadar bekleyelim. Birazdan hava kararacak. Sokakta tek bir mum yakmayın. Hepimiz sokağın bir ucundan diğerine kadar yürüyelim ki tek bir mahalleden şüphelenilmesin. Bu arada para her kimdeyse o kişi karanlıkta kendini ele vermeden parayı sokağa bırakabilsin. Böylece hem parayı buluruz hem de sokak çatışmanın neden olacağı felaketten esirgenmiş olur. Döşemeci Kasım'ın kolunu yakalayarak yalvarırcasına, ''Evet, çözüm bu. Lütfen kabul edin bunu. Benim için kabul edin.'' diye bağırdı. ''İyi bir fikir bu.'' diye bağırdı biri. ''Hırsızın kendini de sokağa da kurtarması için iyi bir fırsat.'' Bir kadın sevinçle zılgıt çekti. Halk umutlansın mı, korksun mu bilemeden bir çete liderinden diğerine baktı. Gururlu ve alıngan çete liderlerinin hiçbiri bu öneriyi kabul eden ilk kişi olmak istemiyordu. Dolayısıyla sokak halkı mantığın mı üstün geleceğini yoksa sopalarla kan mı döküleceğini merak etti. Derken herkesin tanıdığı bir ses duyuldu. Dinleyin. Herkes başını sesin geldiği yere doğru çevirdi. Sokağın koruyucusu Lahita evinin yakınlarında duruyordu. Sessizlik çöktü. Herkes nefesini tutarak onun tekrar konuşmasını bekledi. ''Bu öneriyi kabul edin, sizi pis çingeneler.'' dedi adam küçümseyerek. ''Bu kadar aptal olmasanız sizi bir çobanın kurtarmasına gerek kalmazdı.'' Bunu duyan kalabalık ferahladı. Kadınlar mutluluktan tiz bir sesle zılgıt çekti. Kasım'ın kalbi daha da hızlı atmaya başladı. Kamer'in evini gördü. Sokağa bakan iki pencereden birinin ardında onun kara gözlerinin kendisini seyrettiğini bilmek içini müthiş bir mutlulukla dolduruyordu. Şu ana kadar hiç hissetmediği bir zafer duygusunun tadını çıkardı. Herkes çöle, gökyüzüne bakarak karanlığın yavaş yavaş indiğini izleyerek geceyi bekledi. Etraf görünmez olmaya başladı. İnsanların yüzleri kayboldu, birer gölge haline geldiler. Konağın iki yanından çöle çıkan iki patika karanlıkta kayboldu. Hayalet benzeri karaltılar konağa doğru hareket etmeye başladı. Sonra Cemaliye'ye, oradan da kendi mahallelerine doğru yöneldiler. Bu noktada Lahita en hükmedici sesiyle "Işıklar!" diye bağırdı. İlk ışık Çöl Sıçanları mahallesinde Kamer'in evinde yandı, sonra el arabalarının fenerleri yandı, kahvehane lambaları yakıldı ve sokak bir kez daha ortaya çıktı. Bir grup lamba ışığında sokağı taramaya başladı, bir süre sonra da birisinin sesi duyuldu. ''İşte cüzdan!'' Fangari ışığın olduğu yere koştu, cüzdanı kaptı, parasını saydı ve arkasına bakmadan aceleyle Cemaliye'ye doğru yöneldi. Ardından kahkahalar ve kadınların zılgıtları yükseldi. Kasım ilgi odağı haline geldi. Çiçek kabul eder gibi tebrikleri kabul ediyordu, yorumları, şakaları dinliyordu. O akşam Kasım, Hasan ve Sadık mahalle kahvehanesine gittiklerinde Savaris onları gülümseyerek karşıladı. Kasım'a bir nargile bizden. 27. ayrımın sonu. Sayfa 271.